Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile yapacağımız söyleşiyi programın ilk dakikalarından itibaren dinleyebilirsiniz. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemizle karşınızda olacağız. Doçent Doktor Can Ünver'le Almanya'ya iş gücü göçünün ilk yılları ve Türkiye'den işçi alımının Kasım 1973'te sonlanmasına kadar geçen süreci değerlendireceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim. Her köşesi yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, Yunus'una, Emrah'a, bütün alem feda benim yurduma. Kuzusuna, kurduna, Yunus'una, Emrah'a, bütün alem feda. Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Türkü söyler çobanın, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eğilirim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Ben gönlümü eğilirim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan programında herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizle sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Cafer Uzunkaya ile söyleşimize başlamıştık. Özellikle herkes için iş sağlığı ve güvenliğinin anlamı üzerine ve genel müdürlüğümüzün çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Bugün de devam edeceğiz konumuza ve özellikle bugün genel müdürlüğümüzün faaliyetlerini ve mevzuat düzenlemeleri dışında neler yapılabileceğini, ama en önemlisi İSG katip nedir? Bu konuda değerlendirmelerini alacağız. Sayın Genel Müdürüm, hoş geldiniz yayınımıza.
Evet, çok teşekkür ediyorum Sezin Hanım. Tekrar bizleri dinleme lütfunda bulunan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM dinleyicilerine selam ve hürmet sunuyorum. Tabii her çarşamba günü bu saatlerde bundan sonra düzenli olarak gerçekleştirmeyi düşündüğümüz herkes için iş sağlığı ve güvenliği programı, inanıyorum ki Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin yerleşmesinde önemli bir aktivitemiz olarak yerini alacaktır. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı olarak ülkemiz son dönemde çok ciddi adımlar attı. Hatırlayacağı üzere dinleyenlerimizin de özellikle 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunumuz bu yönüyle çok son derece önemli. Ama yine önemli vurgulamamız gereken her fırsatta alan hususlardan biri bu kanunun özel kamu ayrımı yapmaksızın bütün işlere ve iş yerlerinde işverenlerin, çalışanların, işveren vekillerinin, yöneticilerin, hı hı, faaliyet konuları ayırımı söz konusu olmaksızın, yani hatta burada çırakların, stajyerlerin dahil olduğu bir yapıyı da düşünecek olursak, istisnasız herkese, her alana yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirler, riayet edilmesi gereken kuralları ortaya koymaktadır. Ama bu kuralların sadece ve sadece, ki anonsunuzda da ifade ettiğiniz, sadece bunların bir takım kanuni düzenlemelerle yerine getirilmesi mümkün değil. Onun ötesinde yapılması gereken hususlar var. Ama elbette ki yasal düzenleme de bu anlamda çok son derece önemli. Ve bu son dönemde yapılan çalışmaların neticesinde milletimizin, ülkemizin, kurum kuruluşların sahip çıkmasıyla da mesafeler kat etmekte olduğumuzda aşikardır. Dolayısıyla bu hizmeti yerine getirirken ülkemizin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik kanuni düzenlemeleri yerine getirdikten sonra, bu kanundan sonrasında da kanunların sahada iyi uygulanabilirliğini temin etme adına da ciddi anlamda düzenlemelere yer verilmiştir. Yani işverenlerin, çalışanların, bu hizmeti yerine getiren İSEGE profesyoneli dediğimiz, yani iş yeri hekimlerimizin, iş güvenliği uzmanlarımızın, sağlık personelimizin iş yerlerinde, çalışma hayatında neleri dikkat edecekler, neleri yerine getirmeleri gerekir, hangi hassasiyetler yerine getirilmesine dair yönetmelik çalışmalarımız da son derece önemlidir. Yine iş yerlerindeki tehlikelerin değerlendirildiğinde oluşabilecek olumsuzlukların tespiti ve değerlendirmesinin ardından oluşabilecek değerlendirme dokümanları, risk değerlendirmelerinin yapılması son derece önemli. Yani bir nevi bir hekimin hastanın önce durumunu tespit ve sonra ona yönelik tedaviler uygulaması, alması gereken tedbirler olduğu gibi, iş yerini de bir takım olumsuzluklara karşı alınması gereken tespitleri yapabilecek, nelere dikkat edilmesi gereken hususlar önemli. Tabii biz sadece ve sadece kaza halinden bahsetmemiştik, hatırlayacaksınız.
Evet.
Sezin Hanım.
Önleyici tedbirlerden daha çok bahsetmiştik.
Evet, tabii riskler ve meslek hastalıklarından da bahsetmiştik. Evet. Çünkü çoğu zaman bir kaza, bir anlık bir ihmal, alınması gereken bir tedbirin alınmaması, risklerin bertaraf edilmesi için atılması gereken adımların atılmaması sebebiyle meydana gelebilir. Ama meslek hastalıkları daha uzun vadede sonuçlarının görüldüğü ve zamanında da tedbirler alınmadığında çok büyük kalıcı mağduriyetlere, kayıplara vesile olmaktadır. Yani bu yönüyle fiziksel, kimyasal olumsuzluk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına dair hususlar son derece önemli. Yine bu anlamda iş ekipmanları dediğimiz, yani çalışma ortamında işin özelliğine göre kullanılması gereken, yani siz yoğun bir ses baskısı altında bulunan bir yerin insanların duyum özelliğine olumsuzlukları söz konusu.
Evet.
Yine işte toz içerisinde çalışma ortamı varsa hakeza, ona göre şartların tespiti ve düzenlemelerin ona göre yapılmış olması da son derece önemli. Tabii bütün bu görevleri, hani genel müdürlüğün görevleri dediğiniz için bunu ısrarla söylüyorum. İşte burada her bir sahaya, sektöre göre, maden sektörünün kendine göre riskleri var ve orada yapılması gereken adımlar var. İnşaat sektörü, ki bunlar dünyanın her yerinde en fazla iş kazalarının yaşandığı alanlardır. Tarım sektörü ve diğer endüstriyel alanlar, her birine yönelik durumun tespiti ve tabii biz burada bu tespitlere yönelik olarak düzenlemeleri, yönetmelikleri ve rehberleri oluştururken, İş yeri bazında da buradaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, hatırlayacaksınız geçen programımızda söyledik, her zaman bu söylenmeli.
Hı hı.
Yani bir iş yerinin bir personel yapılanmasını, iş yerinin emniyet ve güvenliğini ve geleceğini planladığında bu planlanacak kadroda en önde yer alması gereken isimlerin başında iş güveniliği uzmanlarımız, iş yeri hekimlerimiz, işin özelliğine göre bulunması gereken diğer sağlık personelimiz, elbette ki işin özelliğine göre insan kaynaklarıyla, mali yöneticisiyle, departmanlarda görev yapacak diğer arkadaşlarımıza varıncaya kadar. Ama burada iş yerinin güvenliğinin temin edilmesi açısından kritik noktadır. Çünkü biz iş yerimizi bu tür risklerden koruyamadığımız takdirde üretimimizin de geleceğinden bahsedemeyiz, iş yerinin de geleceğinden bahsedemeyiz demiştik. Ve yine yani bu programlar işte bunu oluşturabilirse, iş sağlığı ve güvenliğinin hassasiyetinin gösterilmesi, çalışanlarımızı da, iş yerlerimizi de, işverenimizi de, üretimimizi de koruyan, maliyet değil asıl olanın faide olduğunu, bütün gayretimizin ve çabamızın, insanımızın insana yakışır şartlarda hem çalışıyor olması hem de üretiyor olmuş olması ve üretimin korunmasından işin korunmasına, çalışanın korunmasına varıncaya kadar bir süreç. Elbette bu süreci yönetebilmek işte burada gerçek uzmanlığın devreye girmesiyle mümkün. Onun için iş yerlerimizde mutlaka ve mutlaka kanunlarımızın ilgili mevzuatlarında emrettiği şekliyle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yer almalı. Umut ediyorum ki önümüzdeki toplantılarda elbette bu genel giriş iş sağlığı ve güvenliğine dair bizim burada farkındalığı ön plana çıkaran açıklamalarımızın ardından düzenli devam edecek olan bir toplantı veya bir program olması sebebiyle de gerçekten iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, profesyonellerin iş yerinde niçin bu kadar önemliler, ne yapıyorlar sorusunu da, başlıklarını da
inşallah önümüzdeki haftalarda
almakta fayda olacak diye düşünüyorum. Nasıl katkılar sunuyorlar, iş yerini, çalışanı, işvereni, üretimi nasıl risklerden koruyorlar, hangi çalışmaları yürütüyorlar ve niçin bir işveren için en önemli danışman ve rehberin İSG profesyoneli olduğumuzu söylememizin de önemi ortaya çıkacaktır. Yani önümüzdeki programlar bu yönüyle daha noktasal ve uygulamanın içerisindeki durumumuzu da ortaya koyacaktır. Evet, iş sağlığı ile ilgili çalışmalarda yerine getirirken iş yerlerimizde bütün bu süreçleri yöneten iş sağlığı ve güvenliği kurullarımız var. Bu kurulların nasıl oluşacak, görev ve yetkileri nedir, çalışma usul ve esasları nedir şeklinde düzenlemeler önemli. Yani buradan şunu ifade ediyoruz Sezin Hanım, yani bir iş yerinde değerlendirmeyi yapılırken oradaki tüm tarafların, yani o katılımcılığın esas olduğu bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim anlayışı var. İşveren toplantını yöneten birisi veya işverenin vekili, İş sağlığı güvenliği uzmanlarımız, profesyonellerimiz burada, işçi, çalışan temsilcilerimiz burada ve olması gereken, söz söylemesi gereken ve sürecin daha iyileştirilmesine temin edecek olan bu kişilerin bir arada olduğu toplantılar süreci çok etkin ve muhtemel riskleri zamanında görüp ona göre çünkü bağlayıcı kararlar alma yetkisi evet. ve niteliği olan bir yapıda burası. Buna yönelik düzenlemeler ve rehberlerimiz sahadan her an gelen talepler ve ilgili kesimlerden gelen talepleri de değerlendiren, çözüm bulmaya çalışan bir yapı içerisindeyiz. Bunu da açıkçası ifade etmem lazım. Tabii çalışma hayatında malumunuz bizde özel politika gerektiren gruplar var. Yani dezavantajlı dediğimiz gruplar var. Onlara yönelik olarak oluşturduğumuz mevzuat çalışmaları, uygulamaya dair rehberlik çalışmaları ve yine iş sağlığı ve güvenliği tabii yerel ölçekte oluşturduğunuz çözümlerin yanında uluslararası işbirliklerini de gerektiren bir durum. Bu yönüyle çok güçlü ağların içerisinde iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü olarak, bakanlık olarak bulunmaktayız. Bu yönüyle baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte eş başkanlığını yürüttüğümüz G20 İSG uzmanları ağı var. Yani oradaki bu pandemi sürecinde tüm ülkelerin çalışma hayatı ile ilgili ne tür hassasiyetler, ne tür rehberler, ne tür müdahaleler yaptığını veya yapması gerektiğine dair birlikte çalışmalar yürütüldü.
Ülkeler farklı olsa da aslında çalışma sistemleri aynı değil mi? Ve evet. Çünkü insan yani için çalışıyoruz.
Zaten yani iş sağlığı ve güvenliği kanunumuz tamamıyla ile direktifleri ve yine Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak hazırlanan, elbette ki uygulamaya yönelik olarak zaten iş sağlığı ve güvenliğinde ilkeler belli, hedefler belli. Bu hedeflerin yerine getirilmesine yönelik olarak da tüm taraflarla birlikte oluşturup en etkin uygulama alanını bulmanın gayreti çabası içerisindeyiz. Ama genel ilkelerin, prensiplerin dünyanın ortak bir birikiminin neticesi olduğunu ve bu yönüyle de genel müdürlük olarak güçlü uzman yapımızla 83 ülkedeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü ve süreç içerisinde hangi değişiklerine gerekçelerle ihtiyaç duyduklarına varıncaya kadar bunların çalışmasını da güncellemiş olduk. Yine İslam İşbirliği ülkeleri ile alakalı çok ciddi işbirliğimiz var. Yani çok yoğun toplantılar ve bizim burada oluşturduğumuz bu güçlü eğitim kadrosuyla İslam ülkeleri gönül coğrafyamızla ilgili olarak da çalıştaylar, eğitim programları, oluşturduğumuz dokümanların yabancı dillere tercüme edilmek suretiyle bu ülkelerin de istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Yani çok dinamik bir süreç, kesintisiz. Onun için alan net söyledik. 84 milyonu ilgilendiren, herkesin mutlaka katkı vermesi gereken bir alan olduğu gerçeği de bunu net şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, bizim de zaten Güne Bakan programında herkes için iş sağlığı güvenliği köşesini oluşturmamızdaki tek amaç iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve insanların aslında içinde oldukları bir çalışma ortamında o güvenlik ve sağlık konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda biraz daha bilgi sahibi olmalarını sizin de değerli katkılarınızla sağlamak. Peki Sayın Uzunkaya, biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ne kadar zamandır İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak insanlığa hizmet ediyoruz? Daha doğrusu Türkiye'deki her bir kuruma uzmanlar gönderiyoruz. Her bir kuruma iş yeri hekimleri gönderiyoruz. Hani bu ne kadarlık bir süreç ve bundan sonra nasıl devam edecek?
Tabii ifade ettik. 2012 yılında müstakil bir kanuna kavuşmuş olsak da aslında iş sağlığı ve güvenliği kavramı Türkiye'de çalışma hayatının başladığı günden beri var olan bir çalışma. Özellikle yine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bu kavramın veya düzenlemelerin başladığı Zonguldak maden işletmelerinde 1860'lı yıllara kadar dayanan oradaki uygulamalar, veriler, alınan kararlar yönüyle görebiliriz. Yine 1860'larda bu başlayan sürecin 1936'lardan sonra daha yoğunlaştığı. Ama bizim bahsettiğimiz şu andaki kurumsal ciddi uzman yapısıyla Türkiye'ye dünya ölçeğinde hizmetin başlama süreci 2000'li yıllardan itibaren başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla 2004'ten bu yana özellikle uzman kadrosuyla ve yeni oluşan genel müdürlük yapısıyla dünya ölçeğinde benzerleriyle de mukayese edebileceğimiz bir kapasiteye, bilgi donanımına, uzman donanımına erişmiş noktadayız. Elbette güzel yapılan işler var ama bu süre içerisinde bir taraftan da sahanın çok dinamik, ihtiyaçların, risklerin çok fazla olduğu bu alanla ilgili de bu yeni ihtiyaçlara göre yeni tedbirlerin ve yaklaşımları ortaya koymamız gereken bir alandan bahsediyoruz. Tabii burada iş sağlığı güvenliği hizmetlerinde yani standartların oluşturulması, bunun için uzmanlığın her daima kendisini yenilemesi gerekiyor. Evet, evet. Çünkü çalışma hayatında kullanılan ekipmanlarda, kimyasallarda, teknoloji de değişiklik arz ediyor. İşte bu değişikliğe uygun olarak hizmeti sunan iş yerlerinde hani olmazsa olmaz dediğimiz İSG profesyonellerimizin de yetiştirilmesi son derece önemli. Evet, evet. İşte bununla ilgili olarak son dönemde de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bu yöneliş, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili üniversitelerimizde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde öğrencilerimizin aktif olarak görev almasını, buradan yetişen arkadaşlarımızın da yine bakanlığımızın yetkilendirdiği ve belgelendirdiği bir süreçten geçmek suretiyle bu hizmetleri yürütmesi söz konusu.
Sertifika programları da var bildiğim kadarıyla.
Nasıl efendim?
Sertifika programları da var bildiğim kadarıyla.
Eğitimler sonrasında eğitim programlarına katılıp ardından gerçekleşen imtihan sonrasında başarılı olanların bu sertifikayı alıp iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı sahada hizmeti yürüttüğü, yine bunlar dediğim gibi inşallah ileriki programlarımızda da müstakilen evet. ele alınması gereken önemli alanlardır. Çünkü burada her biri birbirinden önemli. Niçin bu insanlara ihtiyacın var olduğunu da görmek Hı-hı. gerekiyor. İyi bilinmesi lazım ki çoğu zaman öncesinde işverenlerimiz, çalışma hayatı bu arkadaşlarımızdan bu kadar istifade etmediğinden dolayı da işin henüz farkına varmayan bir takım işletmeler veya işverenlerimiz yani kendilerini, bu elemanları, bu arkadaşlarımızı çalıştırmanın kendileri için bir maliyet olduğu kanaatine de varabiliyorlar. Oysa ki
gerekliliğini anlamaları gerekiyor.
Evet. Oysa ki bu arkadaşlarımızın kattıkları iş yerlerine önem maliyet mukayesesi zaten
yapılamaz. İnsan sağlığı için çünkü. Maliyetlerin
hesabı olmaz evet, ama evet, evet. bu arkadaşlarımızın o kadar ciddi müdahaleleri ve katkıları var ki bu katkıların yanında bunların aldıkları ücretin ki yaptıkları bir hizmetin danışmanlık rehberlik hizmetinin karşılığıdır. Hiç mesabesinde olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Elbette bunların da rakamsal olarak nasıl iş yeri üzerinde değindiğini veya anlamlı olduğunu görmemiz mümkün. Yani belki şöyle bir rakamla bunu hatırlatmamızda fayda var. Yani bugün şeye baktığımızda Sezin Hanım, Türkiye'de KOBİ ölçeğinde bir işletmede bir ölümlü iş kazasının yaşanması durumunda %63'ü öz sermayesinin %63'ünü ödemelerle, tazminlerle karşı karşıya kalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Diğer taraftan birçok işletmemizde kapanmak durumunda olabiliyor. Oysa ki bu arkadaşlarımızın ve işverenlerimizin meseleye sahip olması sonucunda bu kazaların olmadan önüne geçmemiz mümkün olmaktadır. Ve zaten bu hizmeti alan iş yerlerimizde kazalardaki azalma, ölümlü kazalarındaki çok ciddi azalma bu hizmetin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle baktığımızda da yani evet iş sağlığı ve güvenliği kavramı ülkemizde her zaman var. Ama son dönemde yapılan o kanunumuzun devreye girdiği 2013 ve 2020 yılları arasındaki ilerlemeyi görecek olursak %40'ın üzerinde 100 binde ölümlü hadiselerde yani ölümlü hadiselerde %40'ın üzerinde bir başarı elde ettiğimizi, azalmanın olduğunu görürüz. Ama bunu asla kabul etmemiz mümkün değil. Niye kabul etmiyoruz? Yine hatırlayacağız veya hatırlamamız gerekir. İş kazalarının %98'ine mani olma imkanımız var. Bu bir tüm dünyanın kabul ettiği bir bilimsel hakikat. Ve meslek hastalıklarının da %100'üne engel olmamız mümkün. İşte o mümkünü başarabilmek için, mümkünü gerçeğe dönüştürebilmek için iş sağlığı ve güvenliği anlayışı tüm iş yerlerimizde hakim kılınması lazım. Onun için programımızın başlığı çok önemli. Bazen insanlar belli konuşmalar yapılır, sohbetler yapılır. Bu benimle alakalı değiller. Bu başka kesime ki onların sınırlaması da vardır.
Ama bizimki herkes
ama
için.
Biz ama burada programa güzel bir isim açıkçası karar kılındı. Katkısı olan tüm arkadaşları gönülden tebrik ediyorum sizlere. Gerçekten herkes için iş sağlığı ve güvenliği dediğimiz dendiğinde bunun aksini söyleyen ne size olacaktır. Ne de bugüne kadar bize söyleyen olabilmiştir. Olması mümkün değil. Çünkü hepimiz hayatın içerisindeyiz. Evet. Hepimiz çalışıyoruz. Çalışmadayız. Yakınımızdaki insanlar çalışıyor. Ve o çalışma şartlarında olan insanın karşı karşıya olduğu fiziksel, kimyasal bir takım etkenler düşünün. Bir anne iş yerinde bu risklerle karşı karşıya kalıyor. Fiziksel, kimyasal olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyor. Hamile olan bu anne daha çocuğu dünyaya gelmeden ona da bu olumsuzlukları bir nevi taşıma durumunda oluyor. Evet. Diğer taraftan yaşanmış olan bir facia veya mutsuzluk çocuğun hayatına mutsuz olarak devam etmesini sağlıyor. Allah korusun bir iş kazasında sakatlanma ve ölüm halinde çocukların, ailelerin dengeleri alt üst oluyor. Elbette ki biz ölümün hak olduğunu, ölüm mutlak ama iş kazaları ve meslek hastalıkları dediğimiz zaman biz bir takdir edilen hayatın bitmesini, ecelle bir ölümü değil, ihmallerimizin
hayatımıza mal olmaması için
veya sakatlanmamızın gerekçesi olarak olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını, insan ihmallerinin ortadan kaldırılmasını anlıyoruz. İşte bunun için gayret sarf edilince de nasıl mesafe kat ettiğimizin ifadesi olarak da yani 7 yıllık bir süreçte %40'ın üzerinde bir iyileşmeyi bu anlamda sağlamak önemlidir. Ama biz sadece ölümlerin olmamasını değil, çalışanlarımızın iş yerlerinde veya çalışanlarımızı yakınları işine gönderirken ya başına bir iş kazası mı gelecek diye endişe duymadan güvenli bir şekilde işe gönderebildiği, onların da iş yerinde endişe etmeden mesailerini tamamladığı, akşam çoluk çocuklarının yanına, ailelerinin yanına huzurla, mutlulukla dönüp istirahatlerini yaparken yeni güne de adeta koşarcasına işlerinin başına girip kendileri için, çocukları için, çalıştıkları iş yerleri için, ülkesi için üretebilme, ona biz işte iyilik hali diyoruz.
Evet.
Bu halinin yükseklere taşınmasını anlıyoruz. İşte bütün bu işleri hakkıyla yerine getirebilmenin yolu da
iş sağlığı ve güvenliğine önem vermekten, hem kişi bazlı hem de kurumsal bazlı çalışmaları her zaman dahil olmak gerektiğini çok iyi anlıyoruz sizin sözlerinizden Sayın Uzunkaya. Çok teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle burada bir yine sözümüze bir gül koyalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Hem değerli uzmanlarımızla da bu konuyu direkt o yerinde sahada çalışan sizin de ifade ettiğiniz gibi evet, onlarla da detaylandıralım. Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri gerçekten sahada nasıl işleniyor bunu görelim ve işletmeler bu konuda neler yapıyor bu konuları konuşalım. Bugün değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz size. Son cümlelerinizi alalım, sevgi ve saygılarla uğurlayalım.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani üçünüz üçüydü. Mevzuat olarak Türkiye'nin hiçbir eksiği yoktur. Yönetmelikleriyle ilgili, rehberleriyle ilgili oldukça iyi bir noktadayız. Elbette yeni ihtiyaçlar, yeni çalışmaları yapabilecek bir bakanlık olarak kapasite içerisindeyiz. Burada sıkıntı yok. Ama şu anda bizim bu program ve benzer yapacağımız çalışmalarla iş sağlığı güvenliğinde istediğimiz hedefe varabilmek için iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili herkesin için olduğuna göre herkesin iş sağlığı ve güvenliğinin sahiplendiği, iş yerlerimizde iş sağlığı ikliminin oluşturduğumuz, toplumda da iş sağlığı ve güvenliği kültürünü hakim kılacağımız bir atmosferi oluşturmalıyız.
İnşallah, inşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Kararlıyız efendim. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar doğruluyoruz sizi. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bakanlığımızın faaliyetlerini, özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik ama bir virgül koyduk. Önümüzdeki hafta herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde kaldığımız yerden sözlerimize devam edeceğiz. Güne Bakan devam ediyor.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde 30 Ekim 1961'de Türkiye ve Almanya arasında imzalanan anlaşma sonrası Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları konuşuyoruz. 1973'lü yıllara gelindiğinde Ford'da göçmen işçilerin katıldığı bir grev gerçekleşti. Bu grevde Türk işçiler öncü pozisyondaydı. Büyük bir hak araması olarak nitelendirilen bu grevin nedenini kazandırdıklarını İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamıza soracağız. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size hanım.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne oldu 1973'te hocam? Öyle başlayalım.
Şimdi oraya gelmeden önce isterseniz bu 1961'de başlayan süreç aslında tabii Türkiye için de çok yeni. Almanlar için de yeni. Çünkü ilk defa farklı bir kültürden böyle grup halinde, büyük grup halinde Türk işçileri gelip çalışmaya başladı. Henüz toplumun içine karışmış değiller. Genellikle lojmanlarda kalıyorlar. İşte madenlerde çalışıyorlar. Fabrikalarda çalışıyorlar falan. 1967-68 senesine kadar sürekli işçi alımı devam etti. Yani aslında artarak devam etti. Aslında 70'e kadar etti ama yani 67-68'e kadar bir sorun yok. O yıllarda bir ekonomik kriz nedeniyle işçilerimizin bir kısmı Türkiye'ye döndüler. Sonra tekrar da Almanya'ya dönmeyen de oldu, dönen de oldu falan. Ama ilk dalgalanma odur. Şimdi 1967-68'deki bu şey, bir de hatırlayalım yani dünyada işte öğrenci hareketleri, ondan sonra giderek böyle bir işte sol tandanslı muhalefetin, daha doğrusu parlamento dışındaki muhalefetin güçlendiği bir dönem Avrupa içinde. Bu arada 1968'den sonra 1969'da birlikte ekonomi nispeten düzelmiş olmakla birlikte aslında fabrikalarda böyle işte korsan grevler falan başladı. Yani iktidarda bir sosyal demokrat şansölye vardı ama yani ona karşı da böyle sendikalar ciddi bir tavır aldılar. Ve işte o günün şartlarında, o günün ruhunda bu böyle bir muhalefet var ve böyle bir ayaklanma derdisi var falan. Yani 68 kuşağının işi diyelim bir anlamda. Ondan sonra şimdi bu fabrikalarda birçok korsan grevler falan olmaya devam ettiği sırada işte 1973 Ağustos ayında da bizim ilk işçilerimizin geldiği Ford fabrikasında yoğun olarak çalıştık. Ford otomobil fabrikasında Köln'de bir hareketlilik oldu. Bunda biraz böyle aşırı grupların da provokasyonu olduğu söyleniyor. Fakat bizim işçilerimizin aslında talepleri haklı taleplerdi. Bir kere işte Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye geldikleri zaman 4 hafta bir izinleri var. Bu 4 hafta yetmiyor. Yol var falan. Yani işte 2 gün yol, 2 gün giriş, 2 gün geliş olsa 4 gün zaten evet. Yollarda geçiyor. Ondan sonra bunlar 6 hafta izin istiyorlar. 6 hafta izin istiyorlar. Bu da Ford fabrikası da bu 6 hafta izni vermek istemiyor. Yani şimdi bir de böyle ayrımcılık da yapmak. Pozitif ayrımcılık yapması isteniyor daha doğrusu fabrika yönetiminden. Ona razı olmuyorlar. Bu giderek bu talep işte saat başına 1 mark fazla ücret talebine dönüştü. Bu arada bir örgütlü bir şekilde işte bir tane liderleri vardı. Şimdi vefat etmiş olan Bahat Ergün isimli bir işçi lideri. Bunların önüne düştü bizim vatandaşlarımızın. İlk başta fabrikada çalışan Almanlar ve diğer milletlerden işçiler de aslında destek veriyorlardı. Fakat bir müddet sonra Türk işçileri yalnız kaldılar. Yalnız kaldılar ve öyle bir algı yaratıldı ki ya bu getirdik biz bunlara işte çalıştırıyoruz, ekmek veriyoruz falan hani vardı diye öyle bir söylem. Ondan sonra aynı zamanda da şimdi böyle işte bir takım anarşik olaylara karışıyorlar. Ya ortalığı karıştırıyorlar falan. Deyince tabii iş biraz böyle Almanları düşündürdü diye düşünüyoruz ve sadece ben düşünmüyorum. Yani bu aslında az da olsa yazılıp çizilmeye başladı. Yani şöyle göçün tarihi bu Almanya ve Türk işbirliği göçün tarihi de çok sağlıklı bir şekilde yazılmadığı için bunu işte çeşitli yerlerden ve o dönemin işte medyasından temin ettik falan. Bu yazdım. Ben bunu daha evvel kitapta falan da yazdım ama yani aslında üzerinde durulması gereken bir şey. Ve 1973 senesi de bir de bu petrol krizinin olduğu dönem. Birinci petrol krizi. Şimdi yani petrol krizi bir gerekçe olarak sunuldu ama yani iş gücü alımını durdurmak için. Hatırlıyorum ben Kasım ayında ben de o zaman Almanya'da öğrenci olarak yani yeni ilk senemde bulunuyordum. Birdenbire böyle gazetelerde manşet oldu. İşte Anwerbestopp diye. Anwerbestopp demek iş gücü alımını durdurduk demek. Yani burada esas aslında bir ürkekliğin belki de sonucu olarak değerlendirilebilir. İşte yani bu Türk işçileri falan. Daha sonra buna benzer bazı işte hareketler oldu. Onları da başka bir programda anlatmaya çalışırım ben. Fakat yani Türk işçi alımının, Türk işçilerin Almanya alımının durdurulmasının arka planında böyle bir ürkekliğin de var olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Ve bunu teyit edici birçok da kanıt var esas itibariyle. Ve böylelikle 1973'ün Kasım ayından itibaren Almanya Türk işçileri alımını durdurdu ve bunu arkasından diğer ülkeler takip ettiler falan. Fakat yani Türk işçisinin gelmesini durdurmak Türk sayısının artmasını engellemedi. Aksine zaten daha sonra bunu çok eleştirenler de oldu. Bu yapılmamış olsa belki işçilerimiz geri dönerdi bir kısmı, belki de dönmezdi ya da tekrar gelirdi falan. Yani bir hareketlilik olurdu. Bu İtalyan işçileri mesela öyle mi? Bu Avrupa Birliği içerisindeki serbest dolaşımdan yararlanıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar falan o yıllarda. Tam da yerleşmiyorlar gerektiğinde falan. Fakat bu öyle olmadı maalesef. Tabii birdenbire durdurunca geri dönüş imkanı yok Türkiye'ye giderse. Bu sefer işte mümkün olduğu kadar biz burada kalalım demeye başladılar. Ve ailelerini de getirince bu sefer ne oldu? İşte bir Türk sayısında ciddi bir artış oldu. Yani aslında amaçladıklarının tam tersi bir durumla karşı karşıya geldiler. Fakat şey tabii tartışılmalı. Yani birçok fabrikada, birçok iş yerinde korsan grevler oluyordu. Bunlar o zamanın ruhunun belki bir sonucu. Şimdi işin içine birdenbire Türkler karıştı. O zaman da işler
ortalık karıştı.
Yani ortalık karıştı. Ondan sonra belli siyasi grupların etkisi olduğu söylendi. O yıllar böyle bir iş gücü açısından da hareketli yıllar anladığım kadarıyla. Yani ben 69'u falan bilmiyorum ama 73'ü biliyorum. Yani hala devam ediyordu o parlamento dışı muhalefet. Aslında Almanya'yı siyasi bakımdan da çok sarsmıştır. Ondan sonra mesela bir radikal Erlass diye bir kanun çıkarttılar. Hükümet karşıtı her kim olursa olsun hiçbir şekilde kamu görevine alınmayacak şeklinde böyle uygulamalar yaptılar falan filan. Hemen arkasından da zaten 1976'dan falan itibaren işte o Kızıl Ordu işte Rote Armee Fraksiyon başlıyor ve terör başlıyor Almanya'da yani. O bakımdan hareketli yıllar.
Hocam bu arada ve son 1-2 dakikanın işte, içindeyiz. Evet, onu da hatırlatmak
yani, istiyorum. Ama bizim vatandaşlarımızın şunu söylemek lazım. Tamam Ford'da böyle bir şey yaptılar ama onun bir daha böyle bir grev şeklinde falan hiçbir yerde duymadık yani. Hiç ben şahit olmadım, okumadım da. Genellikle aslında çalıştıkları yerde hem çalışkanlıklarıyla temayüz ettiler hem de disiplinleriyle temayüz ettiler ve sendika üyeliklerine çok itibar ettiler. Sendikalara girdiler. Ama yani yasa dışı hiçbir işe tevessül de etmediler. Bunu biliyoruz.
Haklarını aradılar.
Haklarını aradılar da bu yani aslında o işin içinde bir de provokasyon olduğu için bir siyasi provokasyon da vardı yani açıkçası. Ama sonuçları itibariyle ağır oldu yani. Eğer kabul edecek olursak yani iş gücü alımını biraz da bu nedenden ötürü
olduğunu söyleyebiliriz.
Evet durdurdular diyebiliyorsak demek ki bu iş biraz tabii aleyhte olmuştur diye düşünülebilir. Neticede de o isteklerine kavuşamadılar yani.
Evet.
Yani o talepleri de yerine getirilmedi.
Evet ama bir hak aramaydı ve aslında belki Türk gücünün, Türk sesinin o çalışma ortamında duyulmasını sağladı.
Evet.
Değerli hocam süremizin de sonuna geldik. Son cümlenizi alıp sonra uğurlayalım sizi.
Evet yani şimdi bu programımızda bu tarihi bir parça dillendirelim istiyorum ben. Çünkü çok da bilinmiyor yani işte Türkiye'de biliyorsunuz bir gurbetçi edebiyatı devam etti gitti o bir söylem falan filan. Halbuki bu görüldüğünden çok daha derinliği olan bir olgu. Çok daha sonuçları itibariyle çok önemli bir olgu. Türkiye açısından da, vatandaşlarımız açısından da, o ülkeler açısından da. Yani bunu çeşitli veçeleriyle, çeşitli boyutlarıyla ele almak
zaten
lazım.
Zaten Avrupalı Tıplar Köşemiz'de bu yüzden var bu programda değerli hocam. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz
söyleşimize.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız katkılarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar. Sağ olunuz.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız Avrupalı Türkler Köşemiz'de bizlerle birlikteydi. 1973'lü yıllarda Ford'da göçmen işçilerin katıldığı grevi konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne bakan.